Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri Podcast'inin 14. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berk Ünsoy var. Berk merhaba abi.
Merhaba Özgür, nasılsın?
İyidir, seni sormalı. Sen nasılsın? 2021'e girdik. Yeni yıl nasıl geçiyor? Nasıl başladı?
Yeni yıl çok hızlı başladı açıkçası. Hala alışmaya çalışıyoruz. Senin nasıl geçiyor?
Valla benim de çok yoğun başladı ya. 2021 yani daha yeni yıla girdiğimizi de tam anlamış değilim. Böyle eğitimler devam ediyor. Yani benim Ocak ayı takvimim neredeyse boş dakikası olmayan bir halde. Öyle devam ediyoruz bakalım, sonumuz ayrı olsun. Ne yapacağız, nasıl devam edeceğiz göreceğiz. Onun dışında abi nasıl keyifler? Neler yapıyorsun?
Açıkçası burada da lockdown durumları devam ediyor. Bizde 1 Mart'a kadar böyle bir durum var. Dolayısıyla zamanımız genellikle evde geçiyor. Evden çalışıyoruz. Onun dışında alışverişe gidersek gidiyoruz. İşte okullar açık, onlar devam ediyor. Böyle devam ediyoruz bakalım artık.
İnşallah okulları kapamazlar ya. En büyük duam o. Olmuyor abi, olmuyor. Çünkü evet. Evde çocuk varken home office artık kanıksadık ama evde çocuk varken olmuyor ya.
Yaş çok etkiliyor gerçekten. Yani yaşları büyükse çocukların bir problemi olmuyor ama küçük yaştaki çocuklarla gerçekten çok çok zor bir iş.
Abi öyle inanılmaz ya, benim 4 yaşında oğlan. Yani çocuğa yazık, ben kendimden daha çok çocuğa yapıyorum. Yani çocuk enerjisini atamıyor evde. Hadi şimdi yuvaya götürdüğümüz zaman orada sağa koşuyorlar, sola koşuyorlar. Bir şekilde yapıyorlar akşama kadar, enerjilerini atıyorlar. Hani bir de iletişim kurmak istiyor, etkileşim kurmak istiyor arkadaşlarıyla. Yani çok zor oluyor onlar için. Neyse, böyle diyerek toparlayalım abi. Ne konuşacağız bugün? Yeni yılın ilk yayınında konumuz nedir?
Yeni yılın ilk yayınında Twitter'dan bir arkadaş serverless'tan bahsetmişti. Esasında hakikaten de zamanı geldi gibi diye düşünüyorum. Ne dersin, serverless hakkında konuşalım mı?
Evet abi, güzel olur. Serverless gene cloud topiklerinin içerisinde şu ana kadar hiç değinmediğimiz bir konu. Yeni yılın ilk yayını için uygun olacaktır. Yeni yıla bir serverless'la başlayalım ve hemen klasik soruyu sorayım abi. Nedir serverless? Serverless, bak söyleyemiyorum bile.
Serverless, evet söylerken oluyor. Serverless. Sanki böyle çok defa söyleyince anlamını kaybedecek.
Türk insanının söyleyebileceği bir şey değilmiş gibi ya. Hani biz ona
Türkçesi
diyelim,
nasıl olur ki bunun?
Sunucusuz olur abi, nasıl olur? Sunucusuz işte. Bilgisayarsız ya da sunucusuz.
Sunucusuz, evet. Sunucusuz ortam. Evet, nasıl diyebiliriz? Serverless, sunucusuz ortam. Sunucusuz ortam, şimdi tarihine girmeden önce şu anda cloud computing ile beraber giden bir kavram. Beraber popülerize oldu diyebileceğimiz, tarihine girebilir sonra da ama hakikaten kitlelere yayılıp popülerize olması cloud computing ile beraber olmuş olan bir işletim modeli, workload işletim modeli. Normalde sunucular üstünde veya konteynerler üstünde uzun sürelerle çalışma modeli yerine serverless modelinde karşımızda bir container orchestration engine yok, bir sunucu yok. Bunun yerine bizim cloud üstünde çalışan deploy ettiğimiz bir fonksiyon var. Buna biz bir şekilde ya bunu ayaklandırıyoruz tetiklemelerle ya da başka yollardan, buna bir miktar input veriyoruz. O hesaplamasını yapıyor. Output'unda artık biz nereye istersek, nasıl yazmışsak kodu oraya bırakıyor ve daha sonra da kendisi yok olup gidiyor. Yani tek seferde çalıştırılan, input'unu alan ve bunu işledikten sonra bir şey yapıp kendisi ortadan kaybolan bir çalışma ortamı. Bunun arkasındaki tabii bir sunucu var.
O da klasik geek zaten
var.
Değil mi?
Evet, bir şey. Evet,
there are servers in serverless.
Ama evet, geçen Twitter'da vardı. Birisi serverless'ın en güzel tanımlarından birisi bu demişti. Diyordu o. Cloud'da kullandığını öde modeli vardır ya.
Evet.
Buradaki model paper instance değil, paper request şeklinde esasında. Çok da temiz açıklayan bir cümle. Ne dersin hocam?
Ya kesinlikle öyle. Ben şimdi şuradan gireceğim serverless tanımına. Sen başta bir şey söyledin yani, bu bir yöntem dedin ya, bir şekil. Ben de orasından işin alıp devam etmek istiyorum. Şimdi ben mesela cloud'u da anlatırken cloud'un altında 3 tane değişik paketleme yöntemi var. Hep bahsediyoruz yani IaaS, SaaS, PaaS diye. Serverless da aslında sektörde FaaS diye geçiyor. Function as a Service. Ve aslında tanımlarken bu şekilde tanımlamak bence çok daha düzgün olacaktır. Ben serverless tanımını çok sevmiyorum. Onun yerine Function as a Service tanımını daha çok beğeniyorum. Çünkü yapılan işlem tam olarak bu. Şimdi ben serverless'ı nasıl tanımlarım? Onu tanımlayabilmek için sanırım biz traditional olarak uygulamaları nasıl çalıştırıyoruz onu bir tekrar hatırlamak gerekiyor. Şimdi biz mevcut durumda uygulamalarımızı nasıl çalıştırıyoruz cloud üzerinde veya on-premises'te? yani kendi lokal veri merkezimizde bir tane sunucumuz oluyor. Bu sunucunun üzerine bir tane işletim sistemi kuruyoruz. Bu işletim sisteminin üzerinde bu uygulamanın çalışacağı gerekli işte library'leri yüklüyoruz. Ondan sonra bu uygulama hangi dilde yazıldıysa onun runtime'ını yüklüyoruz ve onun üzerinde bunu çalıştırıyoruz. Ve bunu genel olarak da bir servis olarak çalıştırıyoruz. Yani bu uygulama hani bir backend uygulamasıysa genelde bir servis oluyor. Bu servisi ayağa kaldırıyoruz. O servis bir portun üzerinden dinleme yapıyor. O servisle de işte bu portun üzerinden, bu API üzerinden o servisine iletişim kuruyoruz. Fakat bunu bu şekilde yaptığımız zaman hani bu tradisyonel yöntemde ortada bazı sıkıntılar var. Öncelikle bu sunucu ortamı var. Bu sunucu ortamının sürekli ayakta durması ve bir şekilde yönetiliyor olması gerekiyor. Tamam, bu hepimizin zaten yıllardır yaptığı şey. Ama onun dışında da bu uygulamanın sürekli ayakta olması ve bu uygulamanın sürekli çalışıyor olması gerekiyor. Şimdi bu uygulama sürekli çalışıyorsa, sunucu sürekli çalışıyorsa biz de bunun için sürekli para ödüyoruz anlamına geliyor. Fakat bizim her uygulamamız bu şekilde çalışmak zorunda değil. Bizim bazı uygulamalarımızı da şu şekilde bir modelde de çalıştırabiliriz. Ben uygulamadan bir şey istediğim zaman bu uygulama çalışsın, benim o istediğimi yaratsın, ondan sonra uygulama kapansın şeklinde çalıştırabiliriz. Zaten bilgisayar üzerinde birçok böyle uygulamalar çalıştırıyoruz, birçok böyle scriptler çalıştırıyoruz ama sunucu dünyasında dış dünyaya hizmet veren uygulamalarımızı biz bu şekilde çalıştırmıyorduk. İşte bunu çözebilecek bir paketleme yöntemi çıkardı cloud servis sağlayıcıları. Buna da function as a service ya da serverless dediler. Basitçe ne function as a service ya da serverless? Senin bir uygulamanı gidip bir sanal sunucuya veya bir tane PaaS servisine yüklemek yerine bunların kendi bu serverless altyapısına yüklüyorsun ve serverless altyapısında bu duruyor. Scale to zero şekilde duruyor. Yani oraya yüklüyorsun ve hiçbir şekilde çalışmıyor. Çalışmadığı için de para ödemiyorsun. Fakat bu uygulamayı tetikletebiliyorsun. Zaten serverless'ın en önemli ayıran kısmı bu. Tetikletme üzerinden çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sen bir tane, yani hep bu örnek üzerinden verirler ya, hatta serverless'taki tane AWS'in de tutorial'ı aynı örnek üzerinden gidiyor. Google'ın tutorial'ı da, Microsoft'un tutorial'ı da. Hani bir tane şeyim var, web sitem var. Bu web sitenin üzerinde kullanıcıların resim yüklüyorlar. Fakat senin bu resmi transform etmen lazım. İşte crop etmen gerekiyor vesaire. Şimdi normalde bunu tradisyonel şekilde nasıl yaparsın? O sunucunun olduğu yerde bir tane o resmi crop eden bir tane servis çalıştırırsın. O servis sürekli orada çalışır ve hani bir yere bir resim yüklediğin zaman gider alır onu crop eder, başka bir yere atar. Fakat serverless bunu şu şekilde yapabilmeni sağlıyor. Bu kodu bir servis olarak sunucuya kurmuyorsun ama serverless'ın üzerine yüklüyorsun, yani bu resmi crop eden kodu, ve ona şöyle bir ayar yapıyorsun. Git diyelim ki AWS'in üzerinde şu S3 bucket'ına bak. Eğer bu S3 bucket'ında yeni bir tane resim gelirse otomatikman bu kodu tetikle. Bu fonksiyonu tetikle. Bu fonksiyon da tetikleniyor. O fonksiyon oradan gidiyor, resmi çekiyor, crop ediyor. Sonra gidiyor bir output'a bunu kaydediyor. İşte bu output istediğin bir yer olabilir. Bir başka S3 bucket olabilir AWS üzerinde konuşursak. Ya da sen bunu bir hani başka bir yere kaydedebilirsin, başka bir yerde store edebilirsin vesaire. Çok özetle 3 tane temel hani bileşeni oluyor. Bir tetikletme mekanizması bu fonksiyonun çalışabilmesi için, fonksiyonun kendisi ve bu fonksiyonun output şeklinde bir mekanizma kurabiliyorsun. Şeklini özetleyebiliriz. Yani bu tarz bir yapıya biz serverless diyoruz. Tradisyonel yapılar yerine, tradisyonel yapılarda bunu kendimiz yükleyip bu makinenin içerisinde bunu bir servis olarak çalıştırıp bu logiği kendimiz kurmak yerine, bu logiğin kurulduğu bir altyapı bize bu bulut servis sağlayıcıları sağlıyor şeklinde serverless nedir özetleyebiliriz. Var mı bunun üzerine eklemek istediğim bir şey?
Tam bir eğitmen edasıyla gayet bütün çerçeveyi çizerek açıkladın hocam valla.
Eğitmen edasıyla demeye gerek yok. Eğitmenim abi zaten ben. Yani. Temelim oradan geliyor biliyorsun. Yani sistem etmenliği yanlış olarak yapıyoruz abi. Esas şeyimiz eğitmenlik.
Evet, şimdi serverless computing'e girdiğimiz zaman hani çok derin bir konu esasında ve çok ciddi şekilde yani herhangi bir tasarımda ilk olarak düşünülmesi gereken noktalardan birisi diyebiliriz. Acaba avantajlarına, dezavantajlarına mı girsek biraz, ne dersin? Çünkü hani hiçbir şey gül bahçesi değil.
Kesinlikle, kesinlikle. Fakat avantaj ve dezavantajlarını ben sana bırakayım. Fakat ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum abi. Ben onu bir açıklayayım, ondan sonra sen avantaj ve dezavantajlarına bir gir. Şimdi bak, benim söylemek istediğim şey şu serverless ile ilgili. Serverless hani son dönemin önemli trendlerinden veya önemli bir cloud konseptlerinden bir tanesi ve artık hepimiz bu en azından ucundan kıyısından bu işlere girdik ve bu serverless altyapıları bir şekilde kullanıyoruz. Fakat serverless ile ilgili gene hani diğer birçok şeyle ilgili olduğu gibi bir hype oluştu. Hani serverless, ya hani az önce şey dedim ya, function as a service esasında bu hani bir başka paketleme şekli. Aynen öyle, yeni bir teknoloji değil serverless. Ortada yeni hani böyle çığır açan bir şey yok veya ne bileyim yeni bir framework değil veya yeni bir değişik bir şey değil. Sadece cloud'un bir başka şekilde paketlenmiş hali diye düşünebiliriz. O yüzden öncelikle bu hype'tan biraz insanların uzak durmasını ben tavsiye edebilirim. İkincisi de serverless eşittir her probleminizin çözümü değil. Buna da birazdan daha detaylı şekilde girebiliriz ama hani şu anda bulunan mevcut bütün altyapınızdaki bütün o uygulamalarınızı serverless'a taşıyabileceğiniz konusunda bir hani şeye kapılmayın, bir hülyaya kapılmayın. Böyle bir şey değil. Serverless'ın uygun olduğu yerler var. Hani o serverless şekilde kullanabileceğiniz, yani o altyapıyı kullanabileceğiniz çözümleriniz var. Daha doğrusu sorunlarınız var. O sorunları bu serverless'la çözebilirsiniz. Ama bütün sorunlarınızı çözebilecek bir şey değil serverless. Buna kısaca gireyim. Birazdan açıklamaya devam edeceğim. Fakat orada hemen sana kısaca döneyim. Bize biraz kısa da olsa şeyi anlatabilir misin? Avantajları ve dezavantajları nelerdir serverless'ın?
Anlatalım hocam. Şimdi serverless dediğim zaman şimdi tabii şey merakı var. Ben bu tamam burada kod yazıyorum ama bu nelerin kodu olabilir? Şimdi cloud provider'ların belki biraz bundan bahsetmek gerekiyor.
Tabii abi.
Belli dilleri direkt olarak destekliyorlar. Mesela hani tabii sayfalar açıp kontrol etmek lazım. JavaScript, kimisinde Go, kimisinde Java, kimisinde başka diller. Kimisi container olarak paketlemeye izin veriyor. Belirli diller hazır olarak destekleniyor. Direkt olarak o dilin kodunu yazarak direkt olarak function veya lambda olarak çalıştırabiliyoruz. Bunların olmadığı durumlarda da cloud service provider'lar genellikle bize kendi paketlememizi sağlama imkanı da veriyor. Burada provider'ın sunduğu referanslara uygun olarak input'ları nasıl alacağımızı, output'u nasıl vereceğimizi buna uygun olarak tasarlıyoruz. Bu biraz daha bize yönetimsel olarak yük getirirse de yine de bize kendi istediğimiz dili veya çalıştırma ortamı da koyma imkanı sağlıyor.
Ama bu çok
Şimdi
kısıtlı,
burada
onu da söyleyelim hemen.
evet,
Yani o
evet.
desteklenmeyen dillere dışına çıkarsanız, hadi mesela Azure üzerinde bir container desteği de olduğu için function'ın bu bir şekilde halledilebiliyor ama diğerlerinde direkt hani o şey arkada çalışan serverless yapısını desteklediği dilin dışında bir şey ekleyemiyorsunuz. Ekleme yöntemleri işte az söylediğim gibi çeşitli paketleme yöntemleri var ama bir şey sağlanmıyor. Library sağlanmadığı için istediğiniz şey çok basit şeyi bile yapamazsınız onun üzerinde. Yani çok karmaşık olur.
Yani evet, çok şey bir senaryo değil, verimli bir
Evet,
senaryo
kesinlikle
değil
değil.
gerçekten. Şimdi neden verimli bir senaryo değil? Şimdi serverless kullanmayı düşündüğün zaman bu nasıl çalışıyor abi? Bir inputumuz geliyor, biz bunu temel amacımız ne? Ufak bir iş yapacağız burada ve süratli bir şekilde yapacağız ve işimiz bitecek. Serverless ortamlarının hepsinde bir hafıza limiti vardır, bir çalışma süresi limiti vardır. Serverless uygulamaları mesela batch processing işleri gibi veya uzun çalışan transactionlar gibi yarım saat, bir saat, 15 dakika her neyse o kadar çalışabilip devasa hafıza tüketebilecek ortamlar değiller. Buna uygun senaryoları burada değil başka yerlerde yapmamız gerekiyor. Serverless'ta çalışacak şeyin öncelikle girdisi ve çıktısı çok belli olan, state içermeyen,
Kesinlikle state içermeyecek, o
state'ler
zaten
evet
birinci
state
şartı.
içermeyecek, mutasyona sebep olmayacak. Bir input alacak, bir yere de output belki verecek, bir şey yapacak ve bu kadar. Kendi içerisinde bir state tutmaya çalışmayacak. Bunu yapmaya çalışanlar da var gerçi. Mesela state'i bir blob storage'e yazmaya kalkıp oradan tekrar devam et. Böyle şeyler
Ya
tabii hani
stage'e bir
kod
message
yazılımı
queue'ye de
sonuçta.
yazıp
Yani
oradan
kod
başka bir
yazılımı.
şeyi de
Yani
tetikletebilirsin de.
olabilir ama bu şey bir şey değil. Nasıl demek lazım?
Best practice
Bunun
değil diyelim hadi.
tasarımına best practice'ine uygun bir şey değil. Stateless olması gerekiyor. Kısa sürede çalışması gerekiyor. Çünkü biz buna invocation ve çalışma süresi üstünden şey yapıyoruz zaten ve sistemde buna göre optimize edilmiş durumda. Kısa sürede çalışacak, işini bitirecek ve yok olacak. Buna baktığımız zaman dediğin senaryolar gibi senaryolar, hani resmi crop edeceğim, işte orada küçük bir inputta bir değişiklik yapacağım, onu daha sonra başka bir yere göndereceğim gibi çok çeşitli senaryolar bu işin içine girebiliyor. Bu senaryoların ortak özelliği ne oluyor? Mesela transaction türü şeyler, transaction olması gereken şeyler bunlara çok uygun olmuyor. Synchronous processing zaten bunun dışında kalıyor. Başka ne olması gerekiyor? Örneğin asenkron olarak düşünebiliyor olmamız gerekiyor sistemin mimarisini. Asenkron mimari ne demek oluyor? Bizim bir yerden inputumuz var. Bu bir işlemden geçtikten sonra bir kuyruğa konuyor, bir yere gönderiliyor. Oradan başka birisi onu alıyor. Bir şeyler yapıyor, sonra başka bir yere iletiyor. Belki tekrar başka bir kuyruğa giriyor. Ama senkron olarak birbirinin çıktısını bekleyen bir dizi ürün yok.
Yani serverless'ta çalıştırdığın şeyin bir şey beklemiyor olması gerekiyor. Zaten öncelikle hazır olmuş bir şeyi alıp işliyor olması gerekiyor. Bir evet, şey bekliyorsa onu serverless üzerinde çalıştırman çok mantıklı değildir.
Senkron olarak beklemesi gerekiyor. Mesela şöyle bir kullanım senaryosu olabilir. Ben alırım, orada bir şey yaparım. Daha sonra başka bir kuyruğa veya notification sistemine benim işim bitti deyip oraya bir mesaj atabilirim bir ID ile beraber. Ondan sonra onu dinleyen mesela başka bir fonksiyon olabilir. İşin bir sonraki kısmını yapmak için böyle bir zincir kurabilirim.
Bak örneğin. İşte bu verdiğin örnek aslında serverless'ın ne zaman kullanılması gerektiğini çok iyi anlatıyor. Şimdi ben başta şey dedim ya, function as a service tanımını çok daha seviyorum. Çünkü benim hani kendi görüşüme göre serverless dediğin şeyde çalıştırabileceğin şeyler uygulama değil, fonksiyonlar. Yani tek bir işi yapan, tek sadece bir girdisi olup o girdiden bir işlem yapıp çıktısı olan şeyleri serverless üzerinde çalıştırmak uygun oluyor. Yoksa hani uygulaman senin birden fazla karmaşık iş yapıyor. Zaten işin içine state giriyorsa apayrı bir dünya. Fakat o zaman senin söylediğin gibi bir senkronizasyon ortada varsa veya bir şeyi bekliyorsa bu tarz uygulamalar serverless için uygun olmuyor. Ben serverless tanımlarken şu tarz bir örnek veriyorum genelde abi. Diyorum ki serverless'ta çalıştırabileceğin uygulama şu. Senin bir tane uygulaman mı var? Hani senin yazdığın bir iş yapan bir backend servisin mi var? O servisi düşün. O servisin içinde yaptığın işlemleri düşün. Hani şunu alıyorum, buraya götürüyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani bir o tüm yaptığın işlemleri düşün. Ha işte o yaptığın işlemlerin hepsini ayrı ayrı bölebiliyorsan bu ayrı ayrı şeyleri birer tane fonksiyon olarak, function olarak serverless'ta çalıştırabilirsin. Ama o uygulamanın tamamını serverless üzerinde çalıştırman çok çok doğru olmayacaktır. Çünkü serverless bunun için tasarlanmış bir altyapı değil. Serverless fonksiyonları çalıştırabileceğin şekilde tasarlanmış küçük fonksiyonları bir girdiyle hemen tetikleterek çalıştırıp bir çıktı alman için tasarlanmış bir altyapı diyebiliriz.
Kesinlikle. Mesela hani Java tarafında bunu message bean'lerle emüle ediliyordu denilebilir. Hani message bean'ler JMS üstünden gelen mesajları okur. Mesaj geldiği zaman çalışır. Mesaj miktarı arttıkça bean sayısı da arttırılabilir. Application server tarafından azalttırılabilir. Ama bu yine de runtime'de sürekli bulunan bir şeydir. Mantık olarak buna benzer bir durum söz konusu.
Kesinlikle fakat öyle diyeceğim ama Java ile ilgili hiçbir fikrim olmadığı için bu tamamen atmış olacağım. Ben bilmiyorum abi. Sen öyle diyorsan öyledir ama ben sana güveniyorum yani o konuda.
Ama burada bizim elimize gelen en büyük güç ne oluyor? Ölçeklenebilirlik oluyor. Çünkü buradaki ölçeklenme imkanı bize Cloud Service Provider tarafından sağlanıyor ve yükün gerektirdiği miktarlara çok ciddi şekilde kendimizi ölçekleyebiliyoruz. Otomatikman ölçeklemeyi sağlayabiliyoruz.
Zaten şöyle bir şey söyleyeyim mi? Pardon, lafını unutma ama serverless'ın tanımında hep zaten o kısımdan bahsederler. Hani şimdi serverless'ın getirdiği avantajları sen tradisyonel sistemlerle zaten hani yapabilirsin. Serverless'ın en büyük sana sağladığı avantajlardan bir tanesi otomatik scaling edebilmesi. Yani senin orada fonksiyonuna ne kadar şey gelirse gelsin sana servis sağlayıcı diyor ki ben bunu senin yerine arkada scale edeceğim. Yani sen onu göndermeye devam et, şeyi düşünme. Bu altyapının scale edilmesi, ne bileyim load balancer'ları koyayım da arkada yeni bir tane virtual machine o yeniden başlatılsın, yeni bir tane eklensin filan, bunlara gerek yok. Fonksiyonun çalışıyorsa sen buna hani belirli bir ayarlarını yap. Onun dışında 1000 tane de gelse, 1 milyon tane de gelse ben bunu arkada scale edeceğim. Bu da en büyük avantajlarından bir tanesi olarak serverless'ı promote ederken söyleniyor.
Başka nasıl bir avantaj olabilir? Mesela hani entegre oluyor, trigger'lar, tetikler akıyor diyoruz ya. Mesela bunu kendimiz kodunu yazmaya kalksak Bu bayağı ciddi bir iş olacak. Ben gideceğim mesela S3 veya Blob Storage örneğini verdik ya, orada bir şey eklendi falan. Şimdi bunu kod olarak da yazmak mümkün. Ne yapacağım? İşte S3 ben de authenticate olacağım. Service Identity üstünden bağlanacağım da oradaki dosyalar şey yapacağım. Burada bunun yerine Cloud Service Provider otomatik tetikleme imkanı veriyor ve bunu bir sürü servis için yapıyor. Dolayısıyla bir sürü servisi çok farklı senaryolarla birbirlerine bağlama imkanını sağlıyoruz. Minimum kodu yazarak. Buradaki önemli kısım, en önemli kısımlardan birisi bu. Minimum kodu yazarak. Ne kadar az kendi yazdığımız kod, o kadar az aldığımız bug demek aynı zamanda. Şimdi gül bahçesi değil derken tabii bu işin diğer tarafı da ne oluyor? Dediğimiz gibi state tutmamamız gerekiyor. Transaction işleri buna uygun olmuyor. Kaynak limitlerimiz var. İstediğimiz kadar hafıza kullanamayız. İstediğimiz kadar uzun çalıştıramayız. Bunun çok kısa sürede çalışıp bitebilen bir şey olması gerekiyor. Bu da serverless kullanırken karşınıza, yani dengeye oturması gereken yönlerden birisi. Azure tarafında hani söyleyebileceğiniz bir de şu var. Hani Office 365 tarafında Logic App'lar vardır. Bunlar da arka tarafta esasında aynı mantık, öyle değil mi hocam?
Ya tam olarak tetikleme kısmı aynı mantık, tamam, hani Logic App'in, ama gene bizim bu klasik söylediğimiz serverless'ı Logic App'i serverless'ın altına pek sokamayabiliriz. Fakat şimdi bak, bu aslında çok güzel bir soruyu da tetikledi. Şimdi biz şu ana kadar hani yaklaşık bir 15 dakikadır şeyden bahsediyoruz. Klasik herkesin bildiği serverless'tan bahsediyoruz. Ama endüstride serverless sadece bu bizim söylediğimiz tetikletme mekanizmasıyla fonksiyonu servis olarak çalışması kısmından bahsetmiyor. Birçok aslında bir SaaS hizmeti olarak cloud vendor'lar tarafından sunulan ve arkada otomatikman scale eden sistemlere de serverless diyebilir miyiz? Yani birçok insan bunu böyle söylüyor. Ben de buna katılıyorum ama sen ne diyorsun? Mesela şimdi sen hani Logic App örneği verdin ya. Logic App bu tradisyonel serverless değil. Hani bir fonksiyon çalıştırmıyor ama sonuçta bize bir trigger hizmeti sunuyor. Bir logic yaratma hizmeti sunuyor. Bunu serverless olarak sunuyor. Sen arkada bunu bir server'da yönetmiyorsun. Değil mi? Yani sonuçta bunu sana Microsoft sunuyor ve Microsoft bunu scale ediyor senin yerine. Yani her şeyi serverless'a uyuyor ama yaptığı iş serverless'a uymuyor. Peki buna serverless diyebilir miyiz? Veya şey, aynı şekilde hani şimdi mesela AWS şeyler çıkardı ya, bu DynamoDB'nin üzerinde ve RDS'in üzerinde RDS serverless'ı var mesela. DynamoDB serverless var. Birebir aynı mantık ama database'i serverless olarak sunuyor.
Aurora var.
Aurora'nın serverless kısmı var vesaire. Şimdi bu serverless'ı bu kadar genişlettiğimiz zaman artık bütün o SaaS servislerini de şey olarak diyebiliriz, yani serverless diyebiliriz. Mesela Office 365 serverless diyemez miyiz?
Yani şey tanımına göre dönecek olursak, instance başına değil request başına bir şey ödüyorum tanımına dönecek olursak, hakikaten de Cloud Service Provider'ların sağladığı bu şeyler, eğer request başına ödüyorsak, evet serverless sayılabilir, bir o kategori içerisine girmiş olabiliyor. Çünkü request başına ödeme yaptığımız çok fazla servis var esasında.
Office 365 abi, bak çok basit bir şey söylüyorum sana. Office 365 mail hizmeti alıyorsun. Sadece mail kısmını düşün. Şimdi bak, tanımı düşün. Hani serverless'ta bir saattir ne diyoruz? Otomatik scale edilecek arka tarafta. Herhangi bir arka tarafta senin yöneteceğin bir server olmayacak. Bu firma tarafından yönetilecek. Sen sadece hizmetin onun üzerinden alacaksın. Şimdi bak, Office 365 birebir bu tanıma uyuyor mesela. Bir tane de mailbox açsan, 2 milyon tane de mailbox açsan, Microsoft bunun sana arka tarafta scale edeceğini söylüyor. Arka tarafta herhangi bir server yönetiyor musun? Yönetmiyorsun. O zaman serverless değil mi? Bu sefer SaaS da serverless'a giriyor. Hatta daha da ilerleteyim ben sana. PaaS hizmetleri. Hani Azure Web App, Elastic Beanstalk. Arkadaki server'ı sen yönetiyor musun? Yönetmiyorsun. Üzerine gidip kodu atıyorsun. Kod çalışıyor. Ama işte bir tek şey tanımına uymuyor bunlar. Belki oradan yırtıyor olabilir. Scale to zero tanımına uymuyor belki. Çünkü serverless'a sen o kodu attığın zaman, sadece çalıştırdığın zaman bunları ödüyorsun. Hani mailde sadece baktığın zaman ödemiyorsun, ya da ne bileyim PaaS'ta sadece uygulamanı, web sayfana birileri geldiği zaman ödemiyorsun. Ama serverless'ta sadece çalıştığı zaman ödüyorsun. Bu da şeye bağlayalım tekrardan ve çıkalım buradan. Saçma sapan bir yere girdim, çıkamıyorum da. Şey diyeceğim, yani serverless'ın büyük avantajlarından bir tanesi de bu scale to zero mevzusu. Yani sen sadece çalıştırdığın request başına para ödüyorsun. Eğer o, yani bir tane fonksiyon yarattın orada, o fonksiyonu hiçbir zaman trigger etmezsen ödeyeceğin para sıfır. Bu birçok diğer tradisyonel sistemde yok. Mesela bir
Evet.
EC2 açtın veya bizim bir tane virtual machine açtın, standart DS V2 açtın. Evet. Tamam, o arka tarafta senin uygulamanın üzerine çalışıyor mu çalışmıyor mu diye gözümüzün yaşına bakmıyoruz. Onun çalıştığı sürece size fatura gönderiyoruz. Ama serverless da böyle değil. Serverless fonksiyonunu tetikletmediğiniz sürece oradan herhangi bir fatura çıkmıyor size.
Evet. Ve milyonlarca request'in arkasından epey düşük faturalar geliyor esasında. Burada şuna bakmak gerekiyor. Yani ben burada ne yaptırıyorum? Bunu bir instance üstünde yaparsam bana maliyeti ne olacak? Tabii insanın bir şeyi olması gerekiyor. Ben ne kadar request bekliyorum? Bu requestlerin ne kadar sürede tamamlanması gerekiyor? Aşağı yukarı onu bir biliyor olmam gerekiyor. Sonra oturup bir hesap yapabilirim. Bunu serverless olarak yaptığım zaman bana maliyeti bu kadar olacak. Şu kadar performansı olacak. Instance üstünde yaptığım zaman bu olacak. İşte Kubernetes cluster'ım vardır. Belki ona OpenFaaS falan bir şeyler kuracağım. Ve orada yapınca ne kadar bana maliyeti olacak? Veya başka bir yerde yaparsam ne kadar maliyeti olacak? Bunları tartmak gerekiyor. Burada bir avantajımız daha var esasında.
Nedir abi?
Bir de şu avantajı var. Mesela biz yazılımı ne yapıyoruz? Hani yazdık, bir şey yaptık. Ondan sonra bunun bir deployment süreci var değil mi? Hani kimisi blue green yapıyor. Kimisi sıralı olarak deployment yapıyor. Önce %5'im olacak, %10, %15 falan filan. Bu hep bir yönetim gerektiren bir şey. Serverless ortamlarının, cloud service providerların sağladığı ortamlarda bu fonksiyonları versiyonlama imkanı da oluyor. Ve bu versiyonlama imkanı, çünkü biz cloud service provider'a bir fonksiyonu, bir serverless fonksiyonu tanımladığımız zaman bunu immutable olarak kendisi kaydediyor. Bu tanımı zaten değiştirmemize izin vermiyor. Yani ben bir fonksiyon yazdım.
Paketledim.
Versiyon 1 olsun. Paketledim, koydum. Versiyon 1 olsun. Ben bunun tek noktasını bile bir değiştirsem bu artık versiyon 2 oluyor. Aynı versiyonu bana bir daha değiştirtmiyor. Bu çok önemli ve çok güçlü bir özellik. Çünkü bu bana büyük bir stabilite ve kontrol sağlıyor. Ben gelen trafiği hangi versiyondaki fonksiyona, hangi oranlarda göndereceğimi bundan sonra takip edebiliyorum. Mesela bir numaralı fonksiyonda bir işi yapıyorum. Sonra yeni bir özellik ekledim. Bu iki numaralı fonksiyonum oldu. Daha sonra ön tarafta artık hangi provider'ı kullanıyorsam onun özelliklerine veya deployment tool'un özelliklerine göre önde gelen trafiği yavaş yavaş bir sonraki fonksiyona kaydırmaya başlayabiliyorum. Ve bu şekilde sağlam bir yaklaşımla versiyonları da ilerletebiliyorum kontrollü bir şekilde. Bu da çok büyük bir avantaj esasında.
Ya tabii build'in özelliklerinden bir tanesi. Bunu da bir avantaj olarak mutlaka sayabiliriz. Katılıyorum sana. Bu hani gerçek hayatta uygularken çok fazla hayatımızı kolaylaştırıyor. Aslında bu tradisyonel yöntemlerde de yok değil. Ama tradisyonel yöntemlerde bu kadar entegre şekilde yapabildiğin şey değil. Çünkü immutability mevzusundan dolayı, hani klasik sanal makinelerde mesela bunu bu şekilde bu class'ta yapamıyoruz diyelim. Şimdi bu hep hani avantajları kısmının üzerinden gittik. Aklına gelen dezavantajları neler serverless'ın, hani tradisyonel yöntemlere göre?
Yani dağıtık iş yaparken en büyük problem her zaman loglama, monitoring, performans yönetimi ve debug etmektir mesela. Hı hı. Çünkü yani elimizde 50 tane fonksiyon olduğunu düşünürsek, hani bir yerde bir şey yanlış bir şey oldu. Şimdi hata alınca analiz ederken yapılan en büyük hatalardan birisi nedir biliyor musun? Hata şurada çıktı, o yüzden problem burada. Böyle bir şey yok. Problemi gördüğümüz yer zaten semptomatik yer. Yani orada patlamış artık. Ama o probleme neden olan şey bambaşka bir yerde olmuş olabilir esasında.
Olabilir. İlla olacak diye bir kayıt elimizde yok ama olabilir.
Yani evet. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir genellikle? İşin en başına kadar gidip bütün akışı takip etmemiz gerekiyor. Bu dağıtık işlerde her zaman yapılabilen bir şey. Tabii şimdi benim elimde 50-60 tane fonksiyon varsa birbirlerine böyle örümcek ağı gibi girmiş. Bunun içinde bir problem olduğu zaman bunu çözmek biraz daha zor olacaktır. Dolayısıyla bunun için ne yapmam gerekiyor? Benim bunların loglarını, performans metriklerini düzgün bir şekilde toplamam gerekiyor. Belli bir noktaya akıtmam gerekiyor. Buna ilk günden, hani sıfırıncı günden ben burada problem olduğunda nasıl çözeceğim? Bu akıştaki verileri birbirleriyle nasıl korele edeceğim de problem nereden çıkmış onu bulacağım. Bir kere buna ilk baştan karar veriyor olmak gerekiyor. Mesela bu şeyde olmayan bir problemdir. Bir monolitik uygulama yazdığınızda olmayan bir problem. Zaten her şey aynı kontekstin içinde çalışıyor. Yani bir tek log dosyasını baştan aşağı okursan zaten anlıyorsun orada ne olduğunu. Ama burada milyon tane farklı çalışan şey var. Hepsi asenkron çalışıyor ve çok fazla birbirini etki edebilecek nokta var. Bu bir miktar hani dezavantaj sanılı olarak nitelendirilebilecek yerlerden birisi. Bir diğer dezavantaj neydi demiştik? Mesela hani çok yüksek limitlerin üstünde, ki bu limitler çok da yüksek değil, hafıza kullanmayı gerektiren işleri yaptıramıyoruz. Bunları farklı şekilde
Bunu
yönetmemiz gerekiyor veya
dezavantaj
uzun sürecek.
olarak söylememiz gerekiyor mu? Aslında bu tamam, hani demek istediğini anladım ama bu da hani
Evet,
yani
dezavantaj değil. Esasında
eziz bir durum
antipatern. Doğru.
yani.
Yani
Eziz bir durum
evet.
yani. Bu zaten yüksek RAM
Evet.
gerektiriyorsa, yüksek işlemci
Uygun
gücü
değil.
gerektiriyorsa zaten buna uygun değil.
Evet.
Hani dezavantajdan daha ziyade.
Veya uzun sürüyorsa buna uygun değil.
Yani bir
Yapması
bad job altyapısı değil burası.
kesinlikle.
Başka geliyor mu aklına? Gelmiyorsa ben hemen o ilk söylediğinde bir şey eklemek istiyorum. Bu hani şey dedin ya, bu loglaması, bu problem sorun çözmesi, onları algılaması serverless'ta biraz daha zor oluyor.
Bekle hocam.
Şunu söyleyeyim. Şimdi şey, hani biz normal monolit bir uygulamayı mikro servis haline getirdiğimiz zaman da aynı şeyi söylemiyor muyuz zaten? Hani monolitten mikro servise geçtiğin zaman mikro servisin dezavantajı olarak biz hep bunu başta sayıyoruz. Hani mikro servise tek bir tane monolit uygulamayı alıp 5 tane mikro servise böldüğün zaman ortada bunların birbirleriyle konuşabilmelerinin bir o network altyapısı, o hani haberleşme, authentication vesaire, bu bir problem olacaktır. Diğeri de sen şeyi, hani problem kısmını 5 ayrı yerde arıyor olman gerekir diyoruz. Şimdi sen gidip bir de tutup bu mikro servislerde fonksiyonlara bölersen, sayıyı 50'ye 60'a çıkartırsan, bir de bunları hani tamamen proprietary bir sistem üzerinde yaparsan, tamamen vendor yönettiği bir sistem üzerinde yaparsan, ortaya hepten de bir log karmaşası, bir problem çözme karmaşası ortaya çıkıyor. Ama bu tek fonksiyon üzerinden bahsetmiyoruz bu arada
Tabii
arkadaşlar. Hani
tabii.
bir
Bir
uygulamayı
sürü.
aldın, böldün, bir sürü fonksiyon çalışıyor, öyle bir durumdan bahsediyoruz.
Evet, bir nokta daha var. Mesela serverless uygulamalarda yani default olan nedir? Provider bize bir kapalı bir ortam sağlar bunun çalışması için ve o ortamı kendisi yok eder. Kimisi sıcak da tutabiliyor bazı fonksiyonları daha hızlı startup sağlamak için. Ama şöyle bir şey var. Network entegrasyonu açılmamışsa fonksiyon network'e erişmiyor. Servislere erişiyor ama network'e erişmiyor. Network'e erişebilmesini de istiyorsak, ki bu da yine bir tartışma konusu. Bir fonksiyon network'e erişebilmeli mi? Yani bu gerçekten olması gereken bir şey mi? Ama network'e erişilmesini istediği zaman bu sefer o fonksiyonun çalıştırıldığı ortama IP attach edilmesi gerekiyor, eklenmesi gerekiyor. Bu fonksiyonun başlatılma süresini uzatabiliyor. Başka yönetimsel ek yükler getirebiliyor.
O zaman konteyner
Bu
çalıştır
da
zaten. Yani network
yani
erişmesi gerekiyorsa bu
evet
fonksiyon as a
yani
service değil.
bunlar da evet network'e erişmek bunu niye yapmak isteyebiliyor insana? Mesela gideceğim başka bir yerden de bir veri okuyacağım diye isteyebiliyor. Mesela bu en yaygın olabilecek isteklerden birisi, gideceğim oradan okuyacağım. Ama bu durumda senaryoyu gerçekten düşünmek gerekiyor. Gerçekten bu yapmaya çalıştığım şey serverless modeline uygun mu? En güzel kullanım alanı, hani senin de başta söylediğin gibi, yapacak çok net bir işimiz var. Bu basit bir iş, basit bir kod, küçük bir kod, ayaklanacak, işini yapacak. Ondan sonra bir yere bir şey kaydedecekse kaydedecek. Ondan sonra arkasını dönecek. Cloud Provider onu uyutacak.
Bu kadar. Yani bunun dışındaki herhangi bir use case'de ben serverless, o klasik anlamdaki serverless'ı, baştan beri bahsettiğimiz serverless'ı çok çok uygun görmüyorum. Hani bunu çok açık söyleyeyim. Eğer uygulama, yani hatta şunu söylüyorum ben. Hani bunu isteyen tartışabilir ama eğer yazdığınız şey birden fazla iş yapıyorsa, yani tek bir fonksiyon değilse, zaten o bence serverless'a uygun değil. İki iş yapıyorsa onu ikiye bölüp iki tane ayrı serverless fonksiyon olarak çalıştırmanız gene mantıklı olabilir ama birden fazla iş yapan bir uygulamanın bir serverless'a dönüyor olması bence çok çok mantıklı değil. Onu daha da küçük paketlere bölünmesi gerekiyor. Tek iş yapacak abi serverless fonksiyonu.
Evet.
Tek bir fonksiyon olacak.
Hocam ben bir de güvenlik konusunda ciddi avantajı olduğunu düşünüyorum. Serverless'ın sen ne dersin?
Kesinlikle öyle, güvenlik konu. Yani şimdi bu aslında şey, gene işte en baştan beri şey mantığına geliyoruz abi. Kim yönetiyor? Sorumluluk kimde mevzusunda. Hani IaaS, PaaS, SaaS mevzusunda da aynı değil midir? Şimdi IaaS'ta bir uygulamayı sen çalıştırıyorsan, makinenin işletim sisteminden tut bütün uygulamaya kadar sen yönetiyorsun, değil mi? mi? Sorumluluk da senin üzerinde. O zaman güvenliği de senin halletmen gerekiyor. Yani uygulamanın güvenliği de. Onu da sen patch edeceksin. Onu da sen yükleyeceksin. Serverless şeye geçtiğin zaman, SaaS'a geçtiğin zaman bu sefer her şeyi sana o provider sağlıyor. Sen sadece uygulamayı kullanıyorsun. Senin derdin değil yani onun güvenliği. O arkadaki sunucuların şeyi vesaire. Serverless'ta da aynı mantık var. Yani sen bir uygulamayı bir tane server üzerinde çalıştırdığın zaman IaaS hizmeti olarak bunun her şeyinin güvenliğinden sen sorumlusun. Ama serverless'ta o altyapının güvenliği tamamen şeyde, service provider'da. O service provider sana bunun fonksiyonunu çalıştırabileceğin bir ortam olarak sağlıyor. Arkada bu nasıl çalışmış, ne etmiş, güvenliği ne olmuş, bunlarla ilgili senin derdin yok. Eğer bu açıdan yaklaşıyorsan, ama şey açısından yaklaşıyorsan, o da doğru. Hani daha böyle küçük, belirgin, girişi çıktısı belli fonksiyonlar çalıştığı için hem sorunu görmek hem de güvenlik açığını görmek çok daha kolay oluyor. O bakımdan da bir güvenlik bize sağlıyor. Eğer bu açıdan da yaklaşıyorsan.
Evet, bir de şey, serverless modelini kullandığımız zaman burada hem dokümanlar hem referanslar olsun, managed identity'leri kullanmaya gerçekten itiyor. Hani bir nebze zorunlu bırakıyor bile denilebilir.
Zorunlu bırakıyor. Başka türlü giriş yörün yok abi. Başka türlü sonuçta bir ortamda şey yok yani.
Giriş yörün yok da hani ben onu işte network'e de açtım. Kodumun içine de token'ımı da koydum. Hani bu kadar bodoslama gidiyorsam evet yani belaya davet çıkarıyorum demektir, ama bütün dokümanlar, bütün yapısı, karşımıza çıkan yapısı bize düzgün bir security modeli kullanmayı itiyor.
Yani kodun zaten içine de token'ı koyma ya. Serverless'da çalışan yani. O kadar da gidiyorsan zaten seni hacklesinler firmanı.
Bilmiyorum artık YOLO diye bağırıp.
Yani sen direkt serverless'da çalışan fonksiyonun içine de token gömüyorsan zaten. Ama daha neler gördük, o da vardır.
Vardır.
Neyse, sen aklına gelirse başka şeyler de söyle, ama ben bir tane bir şey daha eklemek istiyorum unutmadan. Şimdi serverless'ın bir diğer avantajı da hepimizin yani okuduğu üzerine veya gördüğümüz üzere şey, cost avantajı büyük. Hani şimdi cost avantajın kesinlikle neden büyük? Şimdi gene aynı mevzudan bahsediyoruz. Bir tane uygulamayı gidip bir sunucu üzerinde çalıştırdığımız zaman sen o uygulamayı ya para ödemiyorsun, o sunucunun çalıştığı sürece para ödüyorsun. O senin başta söylediğin o Twitter postu var ya, per instance yerine per request. Şimdi normal sunucuda, normal klasik yöntemde sen bir uygulamayı bir yere kurdun. O uygulamaya dış dünyadan istek gelmiş gelmemiş service provider'ın umurunda değil. Service provider o senin şeyde çalıştığın sanal makinenin çalıştığı saat başına sana bir fatura gönderir. Fakat serverless'ta o isterse orada yatsın, isterse şey olsun, o istek, o serverless fonksiyonu ayağa kalkmadığı sürece, o serverless fonksiyonu, o işlemi yapmadığı sürece herhangi bir şey ortaya çıkmaz. Ve işte baştan beri bir 5-6 kere tekrarladığım üzere yani sıfıra scale edebiliyor. Yani tamamen orada durduğu zaman hiçbir şey ödemiyorsun. Bu da birçok uygulamada büyük bir cost avantajı sağlıyor. Fakat bu tam bir şey mevzusu. Şimdi normal tutorial'lara baktığında, normal temel uygulamalar, benim az önce söylediğim o resim uygulaması gibi veya bilmem çok basit temel uygulamalardan bahsettiğimiz zaman serverless gerçekten ucuz gibi geliyor. Ve ucuz da zaten, gibi gelmesine de gerek yok. Hani bir tane günde 3 tane resim crop ettiğim bir şey için bir makine çalıştırmak yerine bunu serverless yapman çok daha, hani bir tanesine aylık $200 ödüyorsun, bir tanesine aylık 20 sent ödüyorsun. Hani çok çok daha ucuz. Fakat gerçek bir uygulamayı, yani sürekli dış dünyadan request alan ve server'ı zorlayan bir uygulamayı, yani server'ı utilize etmiş bir uygulamayı tutup serverless'a çevirdiğin zaman birebir cost avantajı sağlıyor mu? Sağlamıyor. Ben bunun Here'da çalışırken birebir cost analizini yaptım. Bizim bir projeyle ilgili ve şöyle söyleyeyim, neredeyse 1,5 katı fiyat çıkmıştı serverless'ta. Bu arada AWS'in lambdasından bahsediyorum. Yani uzun lafın kısası, serverless ucuz. Birçok durum için ucuz. Hani bir server çalıştırmak yerine fonksiyonu çevirdiğin zaman işini, bu sana çok büyük bir cost avantajı sağlıyor. Fakat çok iyi utilize edilmiş bir uygulaman var ve bu server'ın üzerinde zaten verimli şekilde çalışıyor. Gidip bunu serverless'a çevireyim dediğin zaman bu her zaman sana büyük bir cost avantajı sağlamıyor. Bu da insanların aklında olsun diyerek son bir şey daha eklemek istiyorum bu konuyla ilgili. Bir de serverless'la ilgili görünmeyen cost'lar var. Bunu hep her zaman aynı örneği veriyorum ama şimdi AWS üzerinden gene örnek vereyim. Lambda ucuz. Ama bunu daha önce söylemiş miydik podcast'te? Bir yerde mutlaka söylemiştim. Çünkü hatırlıyorum, senle konuştuğumu ama
Load balancer.
Load balancer mevzu değil mi?
Ne?
Şey, Lambda ucuz ama Lambda'yı direkt neyle tetikletiyorsun abi? Şeyle, hani API gateway'in arkasına koyuyorsun. Mecburen o authentication'ı sağlamak için. API gateway aşırı pahalı. Ve bu hani şey yapıyorsun, sonra bir hesaplama yapıyorsun abi. Lambda geliyor 3 dolar diyelim. API gateway geliyor 200 dolar. Oluyor 203 dolar.
Girişin, input'un girişi oradaysa evet.
Yani orada olmak da zorunda. Onu da söyleyeyim. Hani şey, AWS dünyasında, Lambda dünyasından bahsediyorsak nerede authentic edeceğim? Başka bir yöntemi yok ki. Hani birçok şey için tabii. Hani ben o şeyden bahsetmiyorum. Yani tek küçük fonksiyonlarını çalıştır, git S3'ten al, buraya kaydet falan demiyorum. Normal bir uygulamayı şeye çevirdin. Serverless'a çevirdin.
Web uygulamasını.
Ha, web uygulamasını. Yani nereden gireceksin? API gateway'den giriyorsun. API gateway'den giriyorsun. Sonunda da sana bir fatura gönderiyorlar. Diyorsun ki ben ne yaptım? Yani uzun lafın kısası, serverless güzel. Serverless birçok uygulamamız için uygun ama her uygulama için ve her durum için hem çok ucuz hem de çok uygun değil. Bu yüzden bunları, neler olduğunu, uygulamanın nasıl çalıştığını bilmeden veya uygulamanın altyapısındaki değişkenleri, bileşenleri bilmeden, bu böyle hadi serverless var bir de bunu deneyelim tarzı geçilebilecek bir şey değil.
Hocam bir de şuna bakmak gerekiyor. Hani çok güzel scale ediyor falan diyoruz ya. Çok güzel scale etmesi, aynı zamanda ölçeklenmesi, aynı zamanda faturayı da şişirebiliyor olması demek. Dolayısıyla serverless bir çözüm koyduğumuz zaman bunun monitoringine, bu request rate'lere, threshold'lara çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor ki, çünkü bir yerde bir problem olur, bir şey olur, çok fazla bir load gelir, ortam buna scale eder ve eder. Ondan sonra biz de ay sonunda faturasını ödemek durumunda kalırız. Dolayısıyla monitoringi burada kesinlikle atlamamak gerekiyor.
Veya atlayın, nasıl olsa ben en azından Azure üzerinde paramı bundan alıyorum ya. Bizim maaş, siz ne kadar fazla kullanırsanız bize o kadar fazla maaş ödüyorlar. İşin şakası tabii bir yana, da bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Yani şey, yani bu
başa gelen şeyler.
Evet, başa gelen şeyler. Bunlar hepimizin geliyor, evet. Yaşadığı şeyler. Yani biz bunları şey, kafadan senaryo olarak söylemiyoruz. Gerçek hayatta gördüğümüz, her gün diğer birçok yerde yaşadığımız veya çözmeye çalıştığımız sorunlar. Hani baştan beri hep şey, bu 14. bölüm oldu artık. 14 bölümdür aslında şunun özetle şunu demek istiyoruz birçok şey için. Arkadaşlar, birçok şeyi duyduğunuz zaman hani bu terim olarak güzel geliyor. Kubernetes, ne bileyim, serverless, ne bileyim, DevOps, işte CI/CD. Tamam, güzel. Bunlar hani bu hayatın içinde hepimizin kullandığı şeyler de, hani ve bunlar teknoloji, hani gündelik hayatımızda biz bunların üzerinde artık çalışıyoruz vesaire, ama bunlar hani hiç sorunsuz veya şey değil. Bunlar bazı sorunları çözmek için ortaya çıkmış şeyler. O sorunlarınızın olduğu zaman mantıklı olan şeyler. Eğer o sorununuz yoksa bu şeyleri sırf hani bak bunlar kullanılıyor mu şekilde kullanabileceğiniz şeyler değil. Çünkü kullandığınız zaman eskisinden daha fazla sorun ortaya çıkıyor. Siz sorun çözmeye çalışmadığınız zaman ortaya bir de ekstradan sorun çıkartmış oluyorsunuz. Bunu da gene klasik ukalalığımızı yaparak bu serverless konusuna da ekleyelim.
Katılıyorum hocam, kesinlikle. Yani sahip olmadığımız bir problemi çözmeye çalışmanın anlamı yok. Teknolojiyi sırf şey olsun diye, hani bunu da kullanmış olayım diye kullanmanın anlamı yok. Bizim bir amacımız var, onu yapmaya çalışıyoruz. Ona uygun, ona götüren en uygun yolu bulmaya çalışıyoruz.
Kesinlikle öyle. Diyerek artık yavaş yavaş kapatalım Berk. Ne dersin? Var mı eklemek istediğin serverless konusuyla
yok,
ilgili?
Yok hocam, çok güzel bir muhabbet oldu.
Gene doldurduk 45 dakikayı. Evet. Yani bir bakalım el kesmelerle mesmelerle nereye indireceğiz bilmiyorum, ama yine bir 40-45 dakika arasında sanırım bağlayacağız gibime geliyor. O zaman çok teşekkür ediyorum Berk. Yine 14. bölümü bitirdik. Arkadaşlar, sizlerin de kulaklarına sağlık diyelim. Bu yayınımızda dinlediğiniz için bizimle Twitter üzerinden, benimle Özgür Öztürk.net Twitter adresinden ve Berk seninle hangi adresten iletişim kurabilirler?
Benim iki adres var. Berk Ulusoy, Twitter'da Berk Ulusoy veya alt çizgi Anjinsan adresinden bana ulaşabilirler.
Diyerek bu 14. bölümü de kapatalım. Hoşçakalın arkadaşlar.
Hoşçakalın.